Kırmızı Pazartesi, Gabriel Garcia Marquez, Özal Basım Evi, 1982, Faik Baysal, Nermin Gültekin, Gabriel Garcia Marquez konuşuyor. En iyi romanım. 1 Mayıs 1981'de son romanı Kırmızı Pazartesi, Gronicia de una Murte Anunciada, Meksika'da, Kolombiya'da, Arjantin'de ve İspanya'da yayımlandığı sırada, Gabriel Garcia Marquez günlük İspanyol gazetesi El País'e yaptığı açıklamada, "Bu benim duygularımı yenerek yazabildiğim en iyi romanım," demişti. Aşağıda bu konuşmadan bölümler sunuyoruz. "Yüzyıllık Yalnızlık" adlı romanınızın kazandığı başarıdan sonra şimdi yayınlanan romanınız için "bu benim en iyi romanımdır" demeniz biraz sakıncalı olmuyor mu? Her zaman bir yazar yazdığı en son romanının en iyi romanı olduğunu sanır. Benim bu romanım için böyle düşünmenin nedeni yapmak istediğimi tam olarak gerçekleştirebilmiş olmamdır. Romanlar yazılırken yazarların elinden kaçıp kurtulmak isterler. Romanın kişileri kendi öz yaşamlarına dönerler. En sonunda da canlarının istediğini yaparlar. Ben hiçbir romanımda bu romandaki kadar ipleri elimde tutamadım. Belki bunu konu ve hacim nedeniyle başarmışımdır. Konusu çok sert olan ve hemen hemen polisiye bir roman gibi işlenen bir yapıt bu. Üstelik de çok kısa. Sonuçtan hoşnutum. Bundan önce de en iyi romanım Yüzyıllık Yalnızlık değil de Albay'a Mektup Yok adlı yapıtımdı. Ben öyle sanıyordum ve bunu da sık sık söyledim. Şimdi de en iyi romanımın Kırmızı Pazartesi olduğunu sanıyorum. Eleştirmenlerin sizin bu görüşünüzü paylaşacaklarını sanıyor musunuz? Eleştirmenler için bir şey diyemem ama okuyucuların benimle aynı kanıda olacaklarından hiç kuşkum yok. Kırmızı Pazartesi adlı romanınız nasıl yazıldı? Bu romanın 30 yıllık bir geçmişi var. Başlangıcı gerçek bir olaya, Kolombiya'da bir ilçede işlenen bir cinayete dayanır. Ben bu faciayı çok yakından gören tanıklardan biriyim. O günlerde birkaç öyküm yayınlanmıştı. İlk romanımı daha yazamamıştım. Bu olayın benim için çok önemli bir malzeme olduğunu hemen anladım. Ama annem önüme durdu. Olayın bazı kahramanları hayatta oldukları sürece bu romanı hiçbir zaman yazmamamı söyledi. Bana ayrıca söz konusu kişilerin adlarını da verdi. Annemin bu önerisini kabul etmedim. Çünkü cinayet olayının kapandığını sanıyordum. Yalnız facia daha da gelişti. Sonunda bazı olaylar oldu. Bu romanı o günlerde yazmış olsaydım, olayı daha iyi kavramama yardımcı olacak birçok öge eksik kalacaktı. Bu romanı ne zaman yazmaya karar verdiniz? 5 yıl önce başkan babamızın sonbaharını yazdıktan sonra, annemin bana adlarını verdiği facia kahramanlarının ölümünden sonra. Annem bu olayla ilgili bir röportaj yazacağımı sandığı için benden beklememi istemişti. Roman bu gerçekten doğmuştur ama onunla hiçbir ilgisi yoktur. Bu noktada çok önemlidir. Bu romanda bir gazetecilik tekniği var mı? Bir röportaj tekniğinden yararlandım. Yalnız romanda olayın yapısından başka hiçbir şey kalmadı. Ne facianın kendisi ne de onun içinde rol almış kişiler yerlerini korudu. Kişilerin adları gerçek adları değildir. Olayın olduğu yer de başkadır. Her şeyin yeri ozanca değiştirilmiştir. Yalnız ailemden olan kişilerin adlarını olduğu gibi yazdım. Bunu da onların izniyle yaptım. Gerçek kişiler kendilerini elbette tanıyacaklardır. Ama beni ilgilendiren ya da eleştirmenleri ilgilendirmesi gereken şey gerçekle bir sanat yapıtı arasında yapılacak karşılaştırmadır. Bir gazeteciyle yaptığınız görüşmede bu romanın başlıca konusunun şiddet olduğunu söylemiştiniz. Böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum ama aynı şeyi bütün kitaplarım için düşünüyorum. Şiddet Latin Amerika'nın özellikle Kolombiya'nın bütün tarihini kapsayan bir olaydır. Bize İspanya'dan gelen bir şeydir. Şiddet tarihimizin en büyük doğurganıdır. Politik nedenlerle kitap yayınlamaktan vazgeçtiniz. Şimdi aynı nedenlerle yeniden yazmaya başladınız. Bu kıtada yazarın siyasal rolü sizce ne olmalıdır? Devrimci bir yazarın ilk görevi iyi yazmak, Latin Amerikalılığımızın araştırılmasına yardımcı olacak bir edebiyat yaratmaktır. Şu an Latin Amerika'da durum öylesine kritik ki, bu nedenle biz yazarlar da yalnız yazmakla yetinemiyor ve çabucak başka görevlerde üstleniyoruz. Üstelik bunu istemeden yapıyoruz. Nedeni de çok basit, biri kapımızı çalıyor ve bizlerden bu görevleri yapmamızı istiyor. Bu kadar Latin Amerika'ya özgü bir romanla öteki kıtalarda kazandığınız başarının nedenini açıklayabilir misiniz? Bunu gerçek kavramında yanılmayışıma ve Latin Amerika gerçeğini herkesi etkileyebilecek bir içtenlikle yorumlayışıma borçluyum. Bu da küçük bir Alman kasabasında yaşayan ve kendi diline çevrilen kitaplarımı okuyan, anlattığım öykünün kendi köyünün bir öyküsü olduğunu bana yazan kadından mektup almak gibi sürprizli sonuçlar doğuruyor. Bu da benim anlayamadığım bir şey. Konuşan Zesus Severio. Kırmızı Pazartesi. Santiago Nazar öldürüldüğü gün piskoposun geldiği vapuru beklemek için sabah saat 5:30'da kalkmıştı. Düşünde kendini incecikten bir yağmurun yağdığı dev incir ağaçlarının oluşturduğu bir ormandan geçerken görmüş, uyandığında üstünün başının kuş pisliğinden görünmez olduğu duygusuna kapılmıştı. Bundan 27 yıl sonra annesi Placida Linero bana o uğursuz pazartesiyi anımsadığı bir sırada, "Oğlum her zaman ağaçları düşlerdi," dedi. Bir hafta önce de düşünde kendini badem ağaçlarının arasından uçan ve dalların hiçbirine çarpmadan geçip giden yaldızlı kağıttan yapılmış bir uçakta gördü. Placida Linero başkalarının gördüğü düşleri hiç yanılmadan yorumladığı için haklı bir üne kavuşmuştu. Yalnız bu düşlerin kendisine aç karnına anlatılması gerekirdi. Bununla birlikte oğlunun iki düşünde de hiçbir uğursuzluk sezmemiş, hatta ölümünden önceki günlerde her sabah anlattığı ve yine ağaçlar gördüğü düşlerinde de herhangi bir felaket haberi görmemişti. Santiago Nasar bile bu olayda iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edememişti. Soyunmadan yatmış, çok az uyumuş, kötü bir gece geçirmişti. Sabahleyin uyandığında kafası kurşun gibi ağırdı ve ağzı apacıydı. Bunun nedeninde gece katıldığı, sabaha kadar çılgınca eğlendiği düğünün doğal olan yorgunluk ve yıkımına bağlamıştı. Evinden 6'yı 5 geçe çıktığı, bir domuz gibi boğazlandığı gün karşılaştığı insanlar onu biraz dalgın ama neşeli görmüşlerdi. O da onların her birine fazla önemsemeden çok güzel bir gün olduğunu söylemişti. Bunu söylemekle ne demek istemişti? Bu insanların hiçbiri onun bu sözleriyle havanın güzelliğini anlatmak isteyip istemediğini doğrulayamamıştı. Yalnız güzel bir Şubat ayında ve başka zamanlarda olduğu gibi denizden gelen, muz ağaçlarının arasından geçip giden bir rüzgarın serinlettiği güneşli bir günü anımsayanlar çoğunluktaydı. Ama bunların birçoğu da havanın iç karartıcı, gökyüzünün kapalı, her yerde durgun bir su kokusu olduğu noktasında birleşiyorlardı. Nitekim felaketin olduğu anda Santiago Nazar'ın düşünde ormanda gördüğü yağmura benzeyen incecikten bir yağmur yağıyordu. Ben Maria Alexandra Cervantes'in papalık cemaatinin onuruna yapılan gürültülü patırtılı eğlencelerin etkisinden daha yeni kurtulmuştum. Çanların alarm çaldığını duyunca da bir gözümü açmıştım. Bu çanların piskoposun onuruna çaldığı inancındaydım. Santiago Nazar bir pantolon giymiş, sırtına kolasız keten bir gömlek geçirmişti. Gece düğün törenine de böyle bir kılıkla katılmıştı. Sayılı günlerde hep böyle giyinirdi. Piskopos gelmemiş olsaydı babasından kalan ve büyük bir sağduyuyla yönettiği çiftliği El Divino Rostro'ya her pazartesi günü giderken giydiği haki renkli giysisini giyecek, ayağına da botlarını geçirecekti. Randevularına gittiği zaman belinde 357 Magnum marka silahını taşırdı. Kendi deyişine göre bu silahın zırhla kaplı mermileri bir atı ikiye bölebilirdi. Keklik mevsiminde eğitilmiş şahinlerini de yanında götürürdü. Dolabında bir tane 30-60 çapında Manchliner Schoner, bir 300 Holland Magnum, bir tane 22 çapında dürbünlü Hornet, bir de kesiksiz ateşli Winchester gibi silahlar vardı. Uyurken tıpkı babası gibi yastığının kılıfında bir silahla uyurdu. Ama o gün evden çıkmadan önce şarjörden mermileri boşaltmış, tabancasını gece masasının gözüne koymuştu. Annesi bana tabancasını hiçbir zaman dolu bırakmazdı dedi. Bunu ben de biliyordum. Sonra bildiğim başka bir şey daha vardı. Silahlarını bir yere, mermilerini de ayrı bir yere koyardı. Bu yerlerde birbirinden çok uzaktaydı. Amacı bir rastlantı nedeniyle olsa bile evde herhangi bir kimsenin silahları doldurmak dürtüsüne kapılmasını önlemekti. Bu ona babasından kalma yerinde bir alışkanlıktı. Bir sabah hizmetçi kadın kılıfını değiştirmek için yastığı sallamış, tabanca birden yere düşüp patlamış, mermi odadaki dolabı parçalamış, salonun duvarını delmiş, büyük bir savaş patırtısıyla komşu evin yemek odasını geçmiş, meydanın öbür ucunda bulunan kilisedeki bir azizin doğal büyüklükteki heykelini tuzla buz etmişti. O zamanlar çok küçük olan Santiago Nazar bu felaketten alınan dersi hiçbir zaman unutmamıştı. Annesinin oğluyla ilgili olarak hayalinde kalan son görüntü kısa bir süre için odasına girip çıkmış olmasıydı. Banyo odasının dolabında bir aspirin ararken onu uyandırmış, o da ışığı yakmış, bu sırada oğlunu kapı önünde elinde bir bardak suyla görmüştü. Bu hiçbir zaman unutamadığı bir görüntüydü. O zaman Santiago Nazar düşünü anlatmış ama annesi ağaçları hiç önemsememişti. Kuşların gördüğü bu dişler sağlık işaretidir demişti. Oğlunu asma yatağında yatarken görmüştü. Üzerinde yaşlılığın son canlılık izlerini taşıyordu. Belleğinde dağılıp giden anıları bir araya getirmek amacıyla bu unutulan kasabaya geldiğimde onu bu durumda görmüştüm. Günün yalın ışığında eşyaların biçimlerini birbirinden ayırt etmekte büyük bir güçlük çekiyordu. Şakaklarına oğlunun odasına son olarak girdiği gün kendisine verdiği, bir türlü geçmek bilmeyen migrene karşı kullandığı sağlık verici yaprakları yapıştırmıştı. Yan tarafına yatıyor, kalkabilmek için de yatağının iplerine asılıyordu. Alacakaranlıkta beni cinayet sabahı şaşkınlığa uğratan o vahdis yerine özgü bir koku vardı. Beni kapının eşiğinde görünce birden Nasar'ı anımsamıştı. Şuradaydı işte, dupduru suda yıkanmış beyaz keten kostümünü giymişti. Çünkü öyle ince bir teni vardı ki kolanın hışırtısına hiç dayanamazdı. Bunları söyledikten sonra uzun süre asma yatağında oturup kaldı. Oğlunun geri döndüğü hayalini yitirinceye kadar cayır tersi tohumlarını çiğneyip durdu. Sonra içini çekerek yaşamımın temeliydi dedi. Ben de Santiago Nazar'ı annesinin anısıyla tanıdım. Ocak ayının son haftasında 21 yaşına basmıştı. İnce ve solgundu. Arap göz kapakları ve babasınınki gibi kıvırcık saçları vardı. Ailenin tek oğluydu. Hiçbir mutluluk getirmeyen bir mantık evliliğinden doğmuştu. Ama öldüğü gün olan pazartesi gününe kadar annesiyle olduğu gibi 3 yıl önce ölüveren babasıyla birlikte bulunmaktan da mutlu görünüyordu. Annesinden içgüdüsünü almış, çocukluğundan beri de babasından ateşli silahları kullanmayı bellemiş, onun atlara karşı olan sevgisini benimsemiş, yırtıcı kuşları eğitmeyi öğrenmişti. Bununla da kalmamış, güzel sanatları olduğu gibi cesareti ve sakıntıyı da öğrenmişti. Babasıyla aralarında Arapça da konuşuyorlardı. Bunun bir kenara itilmişlik duygusuna kapılmaması için hiçbir zaman Placida Linero'nun yanında yapmıyorlardı. Baba oğlu kasabada bir gün bile silahlı görmemişlerdi. Yardımlaşma için düzenlenen bir şölende şahinlerle yapılan bir av gösterisi nedeniyle yırtıcı kuşlarıyla kasabaya yalnız bir kez gelmişlerdi. Santiago Nazar babasının ölümü nedeniyle okulu orta eğitimden sonra bırakmak zorunda kalmış, aile çiftliğinin başına geçmişti. Yetenekleri nedeniyle neşeli, barışçı, üstelik de cesur bir adamdı. Öldürüleceği gün beyaz giysilerini giymiş olduğunu görünce annesi günü şaşırdığını sanmış ama bugün pazartesi oğlum demişti. O da ona özel olarak giyindiğini, fırsatını bulursa piskoposun elini öpeceğini söylemişti. Bu da görünüşte Placida Linero'yu hiç ilgilendirmemişti. Piskopos vapurdan inmez bile demişti. Seni her zamanki gibi üstün görü kutsar, sonra da geldiği gibi gider. Piskopos bu kasabadan nefret ediyor. Santiago Nazar bu konuda annesinin haklı olduğunu biliyordu. Yalnız kilisenin şatafatı onu dayanılmaz bir biçimde büyülemişti. Bana bir gün tıpkı bir film gibi olacak diye itirafta bulunmuştu. Buna karşın piskoposun gelişinde annesinin düşündüğü tek şey oğlunun yağmurdan ıslanmamasıydı. Çünkü bütün gece aksırdığını duymuş, giderken de bir şemsiye almasını söylemişti. Ama Santiago Nazar eliyle bir veda işareti yapmış, odadan çıkıp gitmişti. Placida Linero oğlunu bir daha görememişti. Aşçı kadın Victoria Guzman o gün yağmur yağmadığını, Şubat ayında bile tek damla yağmur düşmediğini söylüyordu. Ölümünden az önce onu görmeye gittiğimde bana, aksine güneş her yeri Ağustos ayındaymış gibi yakıyordu dedi. Bu sırada öğle yemeğine yetiştirmek için 3 tavşanı temizlemeye çalışıyor, tetikte bekleyen köpekler de kendisine hiç rahat vermiyordu. Santiago Nazar tam bu sırada mutfağa girmişti. Hiçbir sevecenlik duymadan söylediğine göre, oğlu her sabah geceyi iyi geçirmemiş birinin asık yüzüyle kalkıyordu. Gelişip serpilmekte olan kızı Divina Flor da her pazartesi yaptığı gibi, geceden kalma sarhoşluğun verdiği sersemliğini yenebilmesine yardımcı olabilmek için, Santiago Nazar'a şeker kamışı alkolüyle hazırlanmış sade bir kahve pişirmişti. Ocaktan yükselen çıtırtılar, tüneklerinde kendilerinden geçmiş olan tavuklarla, kocaman mutfağın gizemli bir havası vardı. Santiago Nazar bir aspirin daha almış, geçip yerine oturmuş kahvesini yudumlamaya başlamıştı. Ağır ağır düşünüyor, hiç durmadan fırının üstünde tavşanları temizleyen iki kadına bakıyordu. Victoria Guzman yaşına karşın gücünden ve çevikliğinden hiçbir şey yitirmemişti. Kızı kanter içinde kalmıştı, neredeyse boğulacakmış gibi görünüyordu. Kahve fincanını almaya geldiğinde Santiago Nazar kızı bileğinden yakalamış, "Artık kendini yetiştirmek zamanı geldi kız," demişti. Victoria Guzman da hemen elindeki kanlı bıçağı göstermiş ve hiç gülmeden, "Çek elini kızımdan, yaşadığım sürece onu yemene izin vermeyeceğim," diye bağırmıştı. Victoria Guzman'ı genç kızlığında İbrahim Nazar baştan çıkarmıştı. Çiftliğin ağıllarında birçok yıl onunla gizli gizli sevişmiş, ateşi sönünce de evine hizmetçi olarak almıştı. Kadının daha önceki kocasından olma kızı Divina Flor, kendini Santiago Nazar'ın gizli zevklerinin oyuncağı olarak görüyor, bu düşünce onu şimdiden korkutuyordu. Başka aşkların meyveleri olan bir sürü çocuğun ortasında, şişmanlamış ve sararıp solmuş bir durumda, "Bana bu adamın dünyada bir eşi daha yok," dedi. Buna karşın Victoria Guzman da kızını, "Hınk demiş, babasının burnundan düşmüş, bokun biri," diye yanıtlamıştı. Ama bir tavşanın bağırsaklarını bir çekişte koparıp sıcak sıcak köpeklerin önüne attığında, Santiago Nazar'ın dehşetten dona kalan yüzünü anımsayınca korkudan ürpermemezlik edememişti. "Bu kadar acımasız olma," demişti Santiago Nazar. "Düşün biraz, ya o elindeki hayvan bir insan olsaydı? Günahsız hayvanları öldürmeye alışmış bir insanın birden böyle büyük bir dehşete kapılacağını kavrayabilmesi için Victoria Guzman'a en azından bir 20 yıl gerekmişti. Büyük bir ürküntüyle "Tanrım!" diye bağırmıştı. Bu bilinmeyeni birden kavramama yaradı. Yine de geçmişten gelen öyle bir öfkeyle doluydu ki sırf genç Santiago Nazar'ın kahvaltısını berbat etmek için temizlediği tavşanların bağırsaklarıyla köpekleri tıka basa doyurmayı sürdürmüştü. Bu sırada piskoposun geldiği buharlı vapurun keskin düdük sesleri tüm kasabayı ayağa kaldırmıştı. Ev iki katlı eski bir ambardı. Birbirinin üstüne gelişi güzel konmuş kaba tahtalardan yapılmış bir yapıydı. Damı çinkoyla örtülüydü ve iki yana eğilimliydi. Bir zamanlar ırmak öylesine durgundu ki kabotaj vapurları, açık deniz gemileri bile Haliç'in bataklıklarına kadar sokulurlardı. Bu yapıda o dönemden kalmaydı. İbrahim Nazar iç savaşların sonunda son Araplarla birlikte buraya geldiğinde açık deniz vapurları ırmağın hırçınlığı nedeniyle artık buralara kadar gelemez olmuşlar, ambarda böylece terk edilmişti. İbrahim Nazar orayı hiçbir zaman işlememiş olan bir dış alım bürosu kurmak için bir lokma ekmek parasına satın almış, evleneceği günde ambarı eve dönüştürmüştü. Yer katını her bir işe yarayan büyük bir oda olarak düzenlemiş, en dibede 4 atlık bir ahırla bir mutfak yaptırmıştı. Mutfağın pencereleri denize bakıyor, bu pencerelerden günün her saatinde suların pis kokuları içeri doluyordu. Ambarda hiç değişmeden kalan tek şey hangi batık gemiden arta kaldığı bilinmeyen sarmal merdivendi. Gümrük bürolarının yer aldığı asıl kata iki büyük salonla ileride birçok çocuk sahibi olacağını düşünerek 5'li yatak odası yaptırmış, evin cephesine de bahçedeki badem ağaçlarına bakan tahtadan bir balkon oturtmuştu. Mart ayının akşamlarında yalnızlığını unutmak için Placida Linero'nun oturduğu yer burasıydı. İbrahim Nazar ana kapıya hiç dokunmamış ama kocaman tahtaların ortasına iki büyük pencere açmıştı. Arka kapıya da hiç el sürmemiş, atıyla içeri girebilmek için üst kemeri biraz yukarı kaldırmış, eski rıhtımın bir bölümünü de hizmete açık tutmuştu. En çok bu kapıdan yararlanılmıştı. Bunun nedeni de kapının yalnız kreşlere ve mutfağa açılması değil, meydandan geçilmesine gerek bırakmayacak biçimde olması ve yeni liman sokağına karşı olmasıydı. Ancak özel günlerde kullanılan ana kapının arkasında demir bir payanda vardı. Bununla birlikte Santiago Nazar'ı öldüren katiller bu küçük kapının arkasında değil de ana kapının gerisinde beklemişlerdi. Santiago Nazar da limana varmak için evi dolaşması gerekirken piskoposu karşılamak için ana kapıdan çıkıp gitmişti. Bunca rastlantı herkes için bir sır olarak kalmıştı. Rişoka'dan gelen sorgu yargıcı bu rastlantıları gerçek olarak kabul etmeyi göze alamadan sezmekle yetinmişti. Yazdığı rapor bu işi akla yatkın bir açıklama getirmek yolunda kesin bir isteği ortaya koyuyordu. Ana kapıya birçok kez uğursuz kapı gibi çok tuhaf bir ad verilmişti. Gerçekte en geçerli açıklama Placida Linero'nun bir ananın sağduyusuyla yargıcın sorusuna verdiği yanıttı. "Oğlum güzel giyindiği gün hiçbir zaman dipteki kapıdan çıkmazdı," demişti. Bu öylesine basit bir gerçeğe benziyordu ki yargıç bu cümleyi bir kenara not etmekle yetinmiş ama sorgu dosyasına geçirmemişti. Victoria Guzman da kesin bir tavırla kendisinin de kızının da Santiago Nazar'ı öldürmek için beklediklerini bilmediğini söylemişti. Bununla birlikte aradan yıllar geçince Santiago Nazar kahvesini içmek için mutfağa girdiğinde olup biten her şeyi bildiklerini kabul etmişti. Ana kız bu gerçeği saat 5'ten sonra biraz süt istemek için gelen, bu arada cinayetin nedenleriyle katillerin pusu kuracakları yeri söyleyen bir kadından öğrenmişlerdi. Victoria Guzman bana, "Bunların sarhoş palavraları olduğunu düşünerek Santiago Nazar'a haber vermedim," dedi. Bununla birlikte annesinin ölümünden sonra kendisini görmeye gittiğimde Divina Flor gerçeği söyledi. Annesinin Santiago Nazar'ın öldürülmesini içtenlikle istediği için ona durumu bildirmediğini anlattı. Buna karşılık Divina Flor'un uyarıda bulunamamasının nedeni ürkek bir kız olması, yalnız başına bir karar verememesi, Santiago Nazar'ın bir ölü gibi soğuk ve taşlaşmış eliyle bileğinden yakaladığı zaman aklını tümden yitirmiş olmasıydı. Santiago Nazar, piskoposun vapurunun neşeli düdük sesleri arasında alacakaranlıkta uzun adımlarla yürüyerek evi geçmişti. Divina Flor da onun çapkın ellerinden kurtulmaya çalışarak yatak odasında kuşların uyuduğu kafeslerle kamış mobilyaların tavandan sarkan eğrelti otları saksıların arasından geçip kapıyı açmak için önden gitmiş ama demir sürgüyü çekeceği sırada Şahin'in etobur pençelerinden kendini yine de kurtaramamıştı. Divina Flor bana oramı sımsıkı avuçladı dedi. Beni evde yalnız bulup sıkıştırdığı zaman hep böyle yapardı. Ama o gün her zaman kapıldığım o korkuya kapılmadım. Sadece korkunç bir ağlama isteği duydum. Dışarı çıkması için kenara çekilmiş, bu arada kapının aralığından yeni doğan günün göz kamaştırıcı ışıkları altında meydandaki badem ağaçlarını görmüş ama daha çok bakmak cesaretini kendinde bulamamış. Aynı anda vapurun düdük sesleri kesildi. Horozlar ötmeye başladı. Öyle patırtı yapıyorlardı ki insan kasabada binlerce horoz bulunduğunu sanabilirdi. Bu hayvanların da piskoposun vapuruyla gelmiş olduklarını sandım. İzlenimlerini böylece dile getiren Divina Flor'un hiçbir zaman kocası olamayacak olan bu adama yapabildiği tek iyilik, Placida Linero'nun emirlerine bağlı kalmayarak kapının demir sürgüsünü kapamayı unutmuş olmasıydı. Bunu da bir sıkışıklık anında Santiago Nazar'ın çabucak eve girebilmesi için yapmıştı. Bu arada kimliği hiçbir zaman saptanamamış olan biri kapının altından bir mektup atıvermişti. Mektupta Santiago Nazar uyarılıyor, onu öldürmek için bekledikleri bildiriliyor, ayrıca cinayetin işleneceği yerle nedenleri ve komployla ilgili olarak bazı kesin ayrıntılı bilgiler veriliyordu. Santiago Nazar evinden çıktığı zaman mektup yerdeydi ama onu görememişti. Yalnız o değil, cinayetten sonra Divina Flor'la birlikte hiç kimse uzun süre bu mektubun farkına varmamıştı. Saat sabahın 6'sıydı, sokak lambaları daha sönmemişti. Geceki düğünün alacalı süsleme şeritleri hala badem ağaçlarının dallarında asılıydı. İnsan bunların piskoposun onuruna yapıldığını sanabilirdi. Müzisyenlerin oturması için bir peykenin yapıldığı, döşeme taşlarının kilisenin avlusuna kadar uzandığı meydan boş bir şişe mezarlığına benziyordu. Santiago Nazar evden çıktığı zaman vapurun düdük sesleriyle telaşa kapılan birçok insan limana doğru koşuşmaktaydı. Meydanda açık olan tek yer kilisenin bitişiğinde bulunan, yanında Santiago Nazar'ı öldürmek için iki kişinin beklediği sütçü dükkanıydı. Sabahın ilk ışıkları altında Santiago Nazar'ı ilk gören de dükkanın sahibi Clotilde Armenta olmuş ve ona Nazar'ın üzerinde alüminyumdan yapılma bir giysi var gibi gelmişti. Şimdiden bir hayalete benziyordu dedi bana. Onu öldürecek olan adamlar iskemlelerinde uyumuşlar, gazete kağıdına sardıkları bıçaklarını göğüslerine sımsıkı bastırmışlardı. Clotilde Armenta onları uyandırmamak için soluğunu tutmuştu. Pedro ve Pablo Viserio ikiz kardeşlerdi. 24 yaşındaydılar, birbirlerine çok benziyorlardı. Onları ayırt etmek hemen hemen olanaksızdı. Sorgu dosyasında görünüşte dar kafalı ama sağlam karakterli olarak nitelendirilmişlerdi. Ben onları ilkokuldan beri tanıyordum. Haklarında aynı şeyi söyleyebilirdim. O sabah düğün için koyu renk giysilerini giymişlerdi. Bu giysiler bizim Karayip ülkelerine göre çok kalın ve klasikti. Yüzleri o eğlence saatlerinin etkisiyle harap olmuştu. Yine de ayin törelerine uymuşlar ve tıraş olmuşlardı. Düğünden önceki günden beri içiyorlardı. Yalnız 3 gündür hala sarhoş olamamışlardı. Daha çok uykusuzluk çeken uyur gezerlere benziyorlardı. Clotilde Armenta'nın dükkanında hemen hemen 3 gün bekledikten sonra günün ilk ışıklarıyla birlikte kendilerinden geçmişlerdi.